Ayrım 2.
Dimitros dikkat etti. Refik Başaran'dan söz açılınca Mustafa Bey'e bir coşkunluk geliyor. Belirttiğine göre onu çok seviyor. Türkülerinden çok etkileniyor. Bunu sık sık belirtiyor. Onun her türküsü bir olayı dile getirir diye anlatıyor örneğin. Anlatmayı sürdürüyor. Olayın geçtiği yeri betimleyerek girer türküye. Her şeyden önce o bir söz ustasıdır. Türkünün şiirini kendi yazar, bestesini kendi yapar, kendi çalar, kendi söyler. Dün anlattım sana, çok plak doldurdu, çok para kazandı. Hepsini avratlara yedirdi, yani kadınlara. Düşünebiliyor musun Dimitros komşu? Onun ölümünün yürek yakan gizi bir türlü çözülemedi. Yüreğim çok yanar ona, çok. Refik Başaran'ın gömütünü Damsa'ya getirmek, Ürgüp'ün ortasına anıtını dikmek için bir dernek kurduk. Onun başkanı damadım Berhan Avcı. Eşeğine biner, sazını kucağına alır, köy köy dolaşırdı. Anıtının eşeğiyle birlikte yapılmasını isterim ben. Çünkü kara kaçanlar çok filozof, çok sevimli hayvanlardır. Ama bakalım gençler ne karar verecek. Dimitros, Refik Başaran, Mustafa Bey'de bir saplantı belki. Kendini hiç anlatmıyor ama söz sevdiği türkücüye gelince coşuyor. Topuz Dağı'nın göğsündeki baş köyde indiler. Dimitros çevresine bir iki bakındı. Hemen kendinden geçti. Köyün içinde koşmaya başladı. Ninesinin düşlerinden çıkmayan çeşmeyi arıyor. Köylüler ona vali çeşmesini gösteriyor. Boş ver eski çeşmeyi diyorlar. Kahvenin önüne duvarın serinliğine oturdular. Kurul üyesi İbrahim çay ısmarladı. Tavla oynayanlar oyunu bıraktı. Konuğun önünde toplandılar. Dimitros kilisenin yerini soruyor. Az sonra kalkıp gezdi. Büyük annelerinin babalarının evini buldu. Fazla aramadan eski çeşmeyi de buldu. Dimitros gördüklerini bir deftere not ediyor. Oralar öyle taşların içinde oyulu evle dolu. Arada kara gözlü ak burunlu eşekler geziniyor. Hamuruna patates katılmış, tandır ekmeğine beyaz peynir, soğan dürünüp yediler. Dimitros ayrılmak istemiyor nedense. İki küçük torbaya toprak doldurdu. Çeşmeden 3 şişe su doldurdu. 4 saat kaldılar başköyde. Yeşilhisar'dan gelip Ürgüp'e giden bir taşıt başköyün içinde durdu. Mustafa Bey ile atladılar. Çok heyecanlıydı. Akşam yatmadan izlenimlerini uzun uzun yazıyor üşenmeden. İçinde Ürgüp başköy izlenimleriyle Mustafa Bey'in meslek öyküsü birbirine karışıyor. Şunu hemen doğru dürüst anlatsın istiyor. Ama Mustafa Bey anlatmıyor. Dimitros bir yolunu bulup zorluyor onu. Bölüm 6. Konukluğa çağrı. Benim öyküyü anlatmaya daha sıra gelmedi Dimitros Efendi komşum. Önce seni şu otelden bir çıkaralım hayırlısıyla. Bize gidelim, bizde kal. Hem de şu Ürgüp'e gelmişken gözün hemen dönmekte olmasın. 1 ay 2 ay kal, gezelim. Sen anlat, biz anlatalım. Benim öyküyü soruyorsun. Karnıma katıp gömüte mi götüreceğim? Onu da anlatırım, ne olacak? Otelden çıkıp size gelirsem öykünü anlatacaksın ama, değil mi diye soracaktı. Bunu yakıştıramadı. Fakat Mustafa Bey bakışından anladı. Öykümü anlatmak için değil de senin rahatın için söylüyorum. Onca yoldan geldin. Sırtın başın kirlenmiştir. Bize gel, temiz bir banyo yap, giysilerin tertemiz yıkansın. Çok duygulandı Dimitros. Kendi yurduma, akrabalarımın evine gelmiş gibiyim. Anneannem Ekaterini'yi sormuşlardı. Bunca yıl olduğu bırakıp geleli Türkçeyi hala nasıl unutmuyorsun? O da Türkçe benim yurdumun dili, nasıl unuturum demişti. Anneannem Ekaterini Larisa'ya geldiğinde 23 yaşındaydı. Başköy'de Türk komşu kadınlarıyla birleşip nasıl mantı kestiklerini anlatırdı. Bir sürü türkü bilirdi, söylerdi Türkçe. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır, benim yârim çok güzel, gören gözler kamaşır. Anneannemden öğrendiklerimi ben de unutmam. Ama bu sizin Refik Başaran'ın türküleri gibi türküleri duymadım. Demek bunlar yeni türküler. Evet, yeni sayılır. Bizim kuşağın sanatçısıdır Refik Başaran. Otelde ne yatıyorsun? Gel bizim eve, daha rahat edersin. Gel bak, bizde Refik Başaran'ın birçok plağı da var. Çalayım sana. Bu kadar candan çağrıyı nasıl geri teperim? Seve seve geleceğim ama izin ver, bu gece de yatayım, otelden yarın çıkayım dedi. Konuşup anlatmamız için bir an önce otelden çıkman iyidir dedi Mustafa Bey. Gelirim ama eve sıkıntı vermek de istemem. Sıkıntı olmaz, ince kalem gibi birisin. Ne kadarcık yer kaplayacaksın da sıkıntı vereceksin. İnce mince, ben de bir kişiyim. İnsan yükü ağırdır. Hiç bile ağır değildir. Hele konuk bize hiç ağır değildir. Konuk gelince bizde bütün zorlar kolaylaşır. Asıl konuk gelmeyince işlerimiz zor alır. Teşekkür ederim, yarın geleceğim. Benim öyküyü soruyorsun. Onu da ucundan kıyısından anlatırım. Sakın nazlanıyorum sanma. Sadece anlatmak olmaz. Birlikte köylere de gitmeliyiz. Göstermeliyim neler olup bitti tek tek. Dimitros akşam yemeğini Aziz'le birlikte kaya içine oyulmuş bir doyum evinde yedi. Bir çalgı takımı vardı. Saz, keman, dümbelek. Dimitros'un ninelerinden duyduğu türküleri de söylediler. Kaya başı beklerim, vay benim emeklerim. Dümbeleyi çala çala yoruldu bileklerim. Al beni, kıyamam seni. Sazın yanında keman ile dümbelek çalıyorlar. Hem de doyum evinde çalınan saz, Refik Başaran'ın sazı gibi çalı sürüntüsüne benzemiyor. O akşam çok türkü dinlediler. Hem de şarap içtiler. Bütün komşu masalardan ikram geldi. Ürgüp'te Aziz Güzel Göz'ü çok seviyorlar. Sonra masalar birleşti. Yalnız bunların tabak kırma geleneği yok. Eh artık Aziz'i bizim Larisa'ya çağırırım. Gelince orada kırarız tabakları. Böyle düşünerek daha çok mutlu oldu. Doyum evinden çıktıklarında gece epey ilerlemişti. Hem de epey sarhoş olmuşlardı. Birbirlerine dayanarak dolanan ayaklarını dik tutmaya çalışarak otele kadar yürüdüler. Bölüm 7. İstanbul'a yol gider. Ertesi gün Mustafa Bey Dimitros'u otelden alıp eve getirdi. Dimitros 2 günlük yatak parasını ödemek için yazıcının önüne gittiğinde borcunun ödenmiş olduğunu öğrendi. Mustafa Bey ödemişti. Buna çok mahcup oldu ama olan olmuştu. Antikacı dükkanında biraz oturup çıktılar. Şehir kitaplığına gittiler. Kitaplık şehrin en merkez yerinde 2 katlı güzel bir taş yapıydı. Mustafa Bey anlatmaya başladı. Hani o ilk gün gittiğin Temenni Tepesi var ya, Ürgüp'ün ilk kitaplığı o tepenin başındaydı. Sonra aşağıda tek odalı bir yapıya tıkıldı. İşlemezdi, körelmişti iyice. İçindeki kitaplar eski yazılı, el yazması kitaplardı. Arap ABC'siyle yazılan yazıya bir eski yazı derdik. Şimdiki yazımız Latin ABC'sinden alınmış 29 harfli yeni Türk ABC'sidir. O kitapları okuyanlar gün geçtikçe azalıyordu ama değerli kitaplardı sanımca. Bizim Ürgüplüler eskiden beri kar kazanç için İstanbul'a gider. Gidenler orada bir iş tutar, biraz para kazanır. Kimi İstanbul'u sever, oraya yerleşir, oradan buraya destek olurlar. İstanbul'daki Ürgüplüler aynı zamanda birbirlerine de destek olurlar. Herkes birbirinin elinden tutar. Bu nedenle gidenlerin tamamına yakını başarılı olur. Burada kar kazanç ne olsa sınırlıdır. Üzüm para etmez. Patates satışları yeni başladı. Elma yeni başladı. Ama işlek pazarlar yoktur. İşlek pazar olması için iyi yol gerekir değil mi? Yol yoktur, taşıt da yoktur. Ürünü pazara götürmek için yaptığın harcamayı satışlarda karşılayamazsın. İstanbul'a gitmeyi ben de düşünüyorum. Burada kalıp bir dükkan açayım desem 5-10 kuruş para gerekir. Ben nereden bulacağım ana parayı? Babam belediyede küçük bir memur. Muhasebeye bakıyor. Aylığı 20 lira. Arttırırım, biriktiririm, yok elimizde. Bu nedenle benim niyetim de zorunlu olarak İstanbul'a gitmekti. Bu nedenle ailem de beni evlendirmek istiyordu. Askerlikten önce evlendirip başımı Ürgüp'e bağlamak istediler. Kiminle evlendirecekler? O kadar kolay mı yaşam boyu sürecek bir birlikteliğe karar vermek? Hanife ile göz ilişkimiz vardı. Evlerinin önü bir kötü yokuş, kız kurban olayım o nasıl bakış? Bu türkü Refik Başaran'ındır. Sanki tam bize göre söylemiş. Karşıdan karşıya birbirimizi seviyorduk. İstettik ana babasından ama vermediler. Gittim İstanbul'a tiftik ve yapağı dış satım birliğinde depo memuru olarak iş buldum. İkinci Dünya Savaşı çıktı. Beni hemen askere çağırdılar. Tokat'ta 3,5 yıl görev yaptım. Askerliği bitirip gene Ürgüp'e döndüm. Niyetim bir yandan ana babamla vedalaşıp İstanbul'a gene o işe dönmek. Eğer o işe giremezsem kendime uygun yeni bir iş bulurum. Hemşeriler yardımcı olur diye düşünüyorum. Anam gitme oğlum dedi. Gittin mi oraya yerleşir kalırsın. 3 aydan aya 5-10 kuruşun gelse de para her sorunu çözümlemez. Yarın bize kocalık gelir çatar, hastalık gelir çatar. Bir tas su verin dese kim verecek? Bilirsin hastalığın sonu ölüm. Kime hakkını helal et diyeceğiz. Ölümümüz ortada kalır. Cenazemizi kim kaldıracak? Kim toprağımıza bir testi su dökecek? Böyle diyor, zari zari ağlıyor. Ben de ona diyordum ki, iyi ama ana, burada kar yok, kazanç yok. Herkesler gidiyor, izin ver ben de gideyim. Birkaç yıl kalırım, 5-10 kuruş kazanır dönerim. Siz yaşlanmadan gelir burada bir işin sahibi olurum. Anam ağlamayı kesmiyordu. Hangi işin sahibi olacaksan İstanbul'a gitmeden burada ol güzel gözlü yavrum diyordu. Şaşırdım, bir karar veremiyorum. Mustafa Bey bir kağıda kendi adlarını, adreslerini, telefon numaralarını yazıp Dimitros'a verdi. Sonra sen de yaz, bize ver, bulunsun, bakarsın gerekir. Dimitros'tan adresiyle birlikte telefon numarasını aldıktan sonra Selma geline verip bir göz etti usulca. Çevir bir konuşsun, ne olsa merak ederler. Anlatsın, çok güvenli bir yerde konuktur. Hemen de çıktı telefon. Dimitros için ne kadar da beklemediği bir şaşıntı oldu. Nineleriyle hem de evde oturmaya giden Anastasya teyzesiyle konuştu. Çok sevindi buna, çok. Sonra çantasından küçük bir albüm çıkardı. Nineleri kimdir? Hangisi hangisidir? Anastasya teyze kimdir? Larisa'nın genel görünüşü, belediye yapısı, belediye caddesi, Selanik'te üniversite caddesi, üniversite yapıları, anıtlar, büyük ağaçlar, cadde üstü kahvelerde oturan erkekler, evlerin penceresinde balkonu çiçeğe boğmuş hem de her yeri ak kireçle badana etmiş kadınlar, akşamüstü tam piyasa vakti kız erkek birbiriyle kol kola yürüyen delikanlıların fotoğraflarını tek tek gösterdi. Hanife Hanım, vallahi Yunanistan'a varıp gelmiş gibi olduk, sağ ol Dimitros evladım dedi. Aziz şu Ürgüp'e bir gezgin olarak çıkıp gelmiş Yunanlı'nın evlerine konuk olarak alınışını, tez zamanda bu derece kaynaşmalarını, annesinde uyanan mutluluğu nasıl değerlendireceğini bilemiyor, şaşıyordu. Halife Hanım, Mustafa Bey, şimdi bu durumda sana bir görev düşüyor. Kürşat Bey'den bir çağrı mektubu al, ver Dimitros'a, giderken götürsün. Gelsinler, yurtlarını görsünler, yazık. Hem de konuğumuz olsunlar. Hele gözün tam bağların, bostanların bozulduğu sıra gelirlerse çok iyi olur. Mustafa Bey'in göğsü doldu, kabardı. Ne iyi, ne güzel düşündün Halife Hatun. Ama sanırım bu gibi görevler artık bana göre değil. Dimitros'un arkadaşı Aziz güzel göze düşer. Gitsin o konuşsun Kürşat Bey'le, o alsın mektubu. Dimitros Efendi bir kağıda yazıp versin Larisa Belediye Başkanı'nın adını madını. O zaman iyiden iyiye iyi olur. Dimitros defterinin bir yanına not etti. Ürgüp'ün köy yollarında birbirinden güzel filozof duruşlu eşekleri özel olarak not edeceğim. Ama en başta insanların çok iyi yürekli olduğundan bahsedeceğim. Kadınlarının hem güzel hem çok akıllı olduğunu özellikle belirteceğim. Aziz Güzel Göz, Kürşat Bey'den öyle bir mektubu hemen alırım diye geçirdi içinden. Ama bu yetmez. Biz en iyisi orada burada birer dernek kurup Ürgüp ile Larisa arasındaki dostluğu geliştirelim. O da bunu kafasına not etti. Aziz önemli konuları hep kafasına not ederdi. Unutmazdı, öyle derdi. Bölüm 8. Hanife'dir kızın adı. Mustafa Bey açıldı, öyküsünü anlatıyor. Arada iyi ki şu Dimitros Türkçe biliyor, bilmese ne yapardık? Çünkü bizim hiçbirimiz Yunanca bilmiyoruz diye düşünüyordu. Öyküsünü delikanlılığından aldı. Beri doğru getiriyor. Bakalım eşekli kütüphaneciye ne zaman sıra gelecek? Dimitros bunu çok merak ediyordu. En çok da anamgilin beni hemen evermeye kalkacağından korkuyorum. Her işin bir sırası var, değil mi? Benim için evlenmenin sırası değildi. Onlar bir şunu bir bunu beğenip duruyorlar. Haberleri yok. Ben bir yandan da kara gözlü Hanifem için yanıyorum. Hanife'yi dünya güzelinden güzel buluyorum. Ama kendimi frenliyorum. İçimin yarası kapanır gibi olmuştu. Ama evlerinin önünden gelirim geçerim, hala bakar bana. Ben de ona baktım mı kızarırım. Katmer gülü gibi kara kırmızı bir renge bürünür yüzü. Ben de bu haline ölürüm. Anama söyledim. Madem böyle beni hemen evermekten yanasınız, gidin Hanife'yi bir daha isteyin. Olabilirse bitirin dedim. Anam olmazlandı. Oğlum, o bizim dengimiz değil. Bir istedik vermediler. Bir daha ne isteyelim? Babam belediyede küçük bir memur. Onlar bizi küçümser. Kendilerini mallı sanıyorlar. Başka kız beğen. Yok ana, beğen diyorsan gene ben onu beğenirim diye konuştum açıkça. Bunu da başka kimseye söyleyemem. Yalnız sana söylerim. Bir iki yoklama yaptırdılar. Nerede? Ana babasının gözü gerçekten yokarlarda. Kızlarını bir memura vereceklermiş. Ama küçük bir memura değil, müdüre müfettişe. Çünkü hem mallı hem çok güzelmiş. Malını köpek yesin ama Hanife'nin güzelliğine gerçekten diyecek yok. Anlatmıştım sana. Ben de sevkimi alıp askere gittim. Ne yapayım? Burdum boynumu gittim. Şimdi sana yalan gelir. 3,5 yıl beklemiş beni. Bitirip geldim, bir de ne göreyim, hala bekliyor. Her kime dedilerse varmamış. Beklemiş beni. Ben öyle yorumladım. Ama kesin böyle mi bilmiyorum. Bir gün evlerinin yakınındaki teyzemgilin evine dolanıp vardım. Çağırttım, az gelsin oraya kadar. Önce olmazlanmış. Çünkü dedikodu olur diye çekinmiş. Bekliyorum. Gelsin, bir soru soracağım dedim. Geldi ama titriyor. Titriyor, düşecek. Onu o an kolumun üstüne alıp yukarı kaldırmak istedim. O güzel endamıyla kolumun üstünde alıp bütün çarşıyı dolaşmak, temenni tepesine çıkıp oradan bütün Ürgüp'e bakmak istedim. Seviyorum, seviyorum. Komşular sakın duyduk duymadık demeyin. Ben işte bu kızı seviyorum. Kara saçın örmezler, seni bana vermezler. Gel bu gece kaçalım, ay karanlık görmezler. Hanife titremesini sürdürüyor. Baktım ben de titriyorum. Sordum buna. Yaptığımızdan haberin oldu mu? Anayın babayın gönlünü yeniden yoklattık. Seni bana vermeye hiç gönülleri yok. Eğer senin gönlün varsa ben seni kaçıracağım. Bu dünyada en önem verdiğim senin gönlündür. O ne diyorsa olacaktır. Eğer sen de beni benim seni sevdiğim gibi seviyorsan usulca he de, gerisine karışma. He demen gerekmez. Eğer sevmiyorsan bağır çağır, hayır de, buradan kov beni. Bekliyorum dedim. Hayır, kovmuyor. Yalnız yüzü durmadan renk değiştiriyor. Aynı zamanda yanıyor. Durduk öyle. Kısa bir süre geçti. Bana yıl kadar geldi. Baktı yüzüme, güldü bana, kederle baktı. Sonra kederini neşeye çevirdi. Sen beni kaçıramazsın. Çek atını, ben seni kaçıracağım dedi. O an anladım ben durumu. Anladım sanıyorum. Şu dünyadan ne seviler gelip geçmiş, değil mi? Böylesini de ilk görüyorum. Böylesini ben bu dünyada ilk kez Hanife yaptı sanıyorum. O an kanatlarımı kaldırıp uçtum. Kavilleştik. 3 gün sonra 2 at hazır edeceğiz. Ürgüp'ten çıkıp gideceğiz. Hanife'ye bugünden sonra benim gıymatlımsın. Senden sorumluyum dedim. Bunu da nasıl düşündüm, nasıl dedim, şu gün oldu hala bilmiyorum. Daha önceden böyle sözleri, duyguları hiç bilmezdim. Şimdi açık seçik bildiğim bir durum var. Beni de bir ateş aldı. Yanıyorum, yangınım bilinenler gibi değil. O günden sonra bende ne uyku ne tünek kaldı. Alt kirpiğim üst kirpiğime değmiyor. Akşamı ediyorum, sabahı edemiyorum. Başka bir fikir düşünemiyorum. Gece gündüz Hanife diye sayıklıyorum. Niyetim İstanbul'a gitmekti ama Hanife benimle olursa belki Ürgüp'te kalırım. Hanifesiz bütün Ürgüp'ü verseler ne yapayım? Ama gönlü olursa İstanbul'a da ikimiz birlikte gideriz. Veririz sırt sırta. O da çok iyi bir yaşam olur. Haber saldım. Şu gün şu saat merdivenden hoplayıver. Gelip seni şurada bekleyeceğim. Gideceğiz. İki bir deme. Bir saniye aklından çıkarma. Benim kıymatlımsın. Umudumu boşa çıkarma. Damın ardına dolanıver. Senden sorumluyum dedim. Kavilleştiğimiz gün geldi. Gidip bekledim. Kapandım yerin yüzüne. Çitin dibinde sildim kendimi. Kem gözlere görünmeden bekliyorum. Yatsılar okundu, namazlar kılındı, bekliyorum. Bir yatsı daha oldu sanki. Sonunda damın ardına hopladı bu. Usulca koşup vardım. Tuttum elini. Eli tıpkı körüğün önünden alınmış demir gibi yanıyor. Yürüdük el ele. Kuru çayın öte yanında arkadaşlar bekliyor. Atları çekmişler. Terkiye attığım gibi bunu sürdüm. Karayine gideceğiz. Baş kadın pınarının yanına varana kadar konuşmadık. Abdullah çıktı. Aman bizi Akköy'e aşır dedim ona. Ardımıza düşen olursa Akköy'den Aksulur'a geçeriz. O yana gider gibi yapıp bu yana döneriz. Kandırırız ana babasını hem de jandarmaları. Sormayı unutmuşum baştan, o zaman sordum. Kız senin yaşın tutuyor mu? Yanıt olarak bana tutmuyorsa da tutuyor demesin mi? Tam 18 gün bu Kapadokya denilen küçük bölgenin içinde gittik biz. Oradan oraya geçiyoruz. Yeraltı şehirlerine iniyoruz. Perilerin evinde saklanıyoruz. Hele birinde Hanife kayıp. Mustafa arıyor tarıyor yok. Meğer gidip peri bacalarının birinin koynuna yatmış güneşleniyor. Bulunca Mustafa sarılıyor. Kız aklım fırtıp gide yazdı. Birbirimize mani söylüyoruz. O bana dinsel maniler söylüyor. Ben ona biraz ayıplardan atıyorum. Çarşıdan aldım tuzu. Ürgüp'ten aldım kızı. Her meyveden çok iyi. Hem tadı var hem tuzu. Hanife alnıma şaplak vuruyor. Yeraltı şehirlerinde peri bacalarının arasında konukluğu uzatıyoruz biz. Dostların dostlarının evinde kalıyoruz. Bizim buralarda kız kaçırmak ayıptır. Ama kız kaçıran oğlanı ele vermek daha ayıptır. Hanife'yi kolumun üstünde uyutuyorum. Elma aldım kokuyor. Yarim kitap okuyor. Kız oğlanın altında bulgur bulgur terliyor. Gene vuruyor şaplığa, pis diye söyleniyor. Hep böyle şeyler söylüyorsun. Biraz iyi şeyler söylesene, namazlı abdestli dinsel. Onları da bilirim diyorum usulca. Şu Ürgüp'ün ayazı, gel bize bazı bazı, ak göğsünün üstünde kıldım bayram namazı. Ve bu kez iyice vuruyor şaplığı. Pissin işte, pissin diyor. Sonra ansızın pişman oluyor. Tövbe diyorum, tövbe, yoksa dilim şişer. Mustafa, evet tövbe de, dilin şişer, ne yaparız, boğulur mu olursun, o zaman ben ne yaparım diyerek kucaklayıp öpüyor Hanife'yi. Hanife o zaman bir şaplak daha atıyor, Mustafa kaçıyor. Hanife onu yakalayıp kucağına atlıyor, ısırıyor burnunu kulağını. Ah ah, hangi şeytanlara uydum, neden kaçtım diye söyleniyor. Bu nasıl söz Hanife, benimle kaçtığına pişman mısın? Seninle kaçtığıma değil, kaçtığıma pişmanım. Mustafa kendi kendinin dudağını sürüyor. Bizim Ürgüp'te kadınlar böyle filozof konuşur. Düşünür kalırsın. Ona özenip kendisi de filozof konuşmaya çalışıyor. İlk kaçan biz değiliz Hanife. Son kaçan da biz olmayacağız. Bu işte ben en çok neye önem verdim biliyor musun? Senin sevgine. Sen beni sevmesen elini nasıl tutardım? Kaçtık ama kaçmayı sen kolay mı sanıyorsun? Sevmesen bu çok zor işi nasıl başarırdım? Zor bir iş başardık ama iyi bir iş başardık. Hiç üzülme bunun için. Mustafa bir gün içinde saklayıp durduğu niyetini açıkladı Hanife'ye. Kendi kendime diyorum ki seni alıp İstanbul'a yollanayım. Orada ben tiftik ve yapağı dış satım birliğinde depo memuru olarak iş bulmuş idim. Askerliğimi yaptıktan sonra gene gidecektim. Bana gene gel diye tembih etmişlerdi. Bu durumda yalnız gidip ne yapacağım? En iyisi ikimiz gidelim. Birlikte gidelim, İstanbul'u bir güzel görsün. Görsün de gözünün çayırı açılsın. İstanbul o zaman bugüne göre ıssız sayılır. Attı da zar, itti de. Mustafa sordu Hanife'ye. Söyle canım, yanıtını bilmek istiyorum. Ne diyorsun? Biz dedi, İstanbul'a gitmeyelim. Habar salalım, anamgilin öfkesi dindiyse Ürgüp'e varalım. Yuvamızı Ürgüp'te kuralım. İnsan Ürgüp'ü bırakıp İstanbul'a gider mi? Ürgüp bırakılır mı? Ben Ürgüp'ten ayrılırsam yaşayamam. Senden ayrılırsam hiç yaşayamam. Ebe, onun bu sözünü duyunca ben de düşünüp kaldım. 18 gün daha gizlendik biz köylerde. Peri bacaları arasında yeraltı şehirlerinde kertenkele gibi oradan oraya kaçıştık. Jandarmaları atlattık. Hanife'nin ana babasını kardeşlerini atlattık. Sonra kendilerinden haber geldi. Artık bu işin nereye varacağı anlaşıldı. Dönün gelin. Öyle mi? Öyle. Bu çağrı candan mı? Candan. Bir tuzak yok değil mi? Yok. Bir gece tam yatsı ezanı sırası Ürgüp'e girip önce kendi ana babamın, sonra Hanife'nin ana babasının ellerini öptük. Onlara Hanife'yi alıp İstanbul'a gitmek niyetinde olduğumu sezdirdim. Sezdirmek ne demek? Açık açık söyledim. Hem Hanife'nin ana babası hem kendi anam babam dediler. Gitme sakın, gitmeyin. Bölüm 9. Kaymakam Fahri Bey. Mustafa gerçekten şaşırdı. Ne yapacak? Bir karar veremiyor. Kahveye çıkıp oturuyor. Kağıt oynayan arkadaşlarını seyrediyor. Avarelikten de çok, kararsızlıktan ruhu sıkılıyor. Bir gün gençleri topladı. Haydin sizinle biraz top oynayalım diyerek bu şimdiki garajların olduğu yere götürdü. Oralar o zaman çayırlık. İki kazık çaktılar, tek kale oynuyorlar. Birbirine pas veriyor, kaleye şut çekiyorlar. Mustafa bu işten biraz anlıyor. Askerlikte oynardı. Bölüğün takımında 2 yıl sol açık olarak koştu. Bildiklerini gençlere gösteriyor. O sırada kaymakam da memurlarından ikisini yanına alıp dolaşmaya çıkmış, oradan geçiyor. Adı Fahri Çılgın. Durup biraz seyretti. Sonra Mustafa'yı yanına çağırdı. Kendi kendine çocukları çalıştırması dikkatini çekmiş. Hem de hoşuna gitmiş. Soruyor. Evladım bu işi sürekli yapmak istemez misin? İsterim efendim ama ben İstanbul'a gideceğim. Burada durumumuz parlak değil. Askerden önce zaten İstanbul'da çalışıyordum. Ne alacaksın orada aylık? İstanbul'da insan alır biraz. Bak evladım dedi kaymakam. İstanbul'un çoğundan buranın azı iyidir. Gitme sana burada bir iş bulalım. Hem o işi yap hem bu gençleri yetiştir. İnce suya Yeşilhisar'a yenilip duruyoruz. Sen hele bunu bir düşün evladım. Mustafa düşüneyim efendim dedi. O sırada kitaplıktaki görevli bayan ayrılmış, kaymakam bey Mustafa'yı onun yerine 40 lira aylıkla kitaplık görevlisi olarak atadı. Ortaokul diploması vardı. 1 Temmuz 1944 tarihinde işe başladı. Mustafa Ürgüp'e kitaplık görevlisi olarak atandığına çok sevindi. Çünkü Hanife Ürgüp'ten gitmem diyor. Çünkü kitapları çok seviyor. Kitap okumayı çok seviyor. Kendisi gibi er olarak askerlik yapan felsefe öğretmeni Kemal Bey'den çok yararlanmıştı. Ondan yeni düşünceler öğrendi. İnsanların, ulusların uyanmasında kitapları önemli buluyor. Görevine 4 elle sarılmak istedi. Kayıtlara göre kitaplıkta yazma, basma, eski yazılı 2300 kitap vardı. Ama kayıtların gösterdiği kitaplar gerçekte yok. 1928'de Türkiye'de yeni ABC kabul edilince eski Arap ABC'si yasaklandı gibi anlaşıldı. Bu nedenle eski ABC'li kitapları Bodrum'a attılar. Onlar da nem içinde kaldı orada. Mustafa, nemli kitapları kurtarmalıyım önce diye düşündü. Evden kilimler, yatak çarşaflar aldı. Serdi çayıra. Nemli kitapları beşer onar güneşe çıkardı. Serdi tek tek. Sayfalarını çevirdi. Ciltlerin altını üstüne getirdi. Günde 20'şer 30'ar kitap kurutarak hepsini kurtardı. Ama eski yazı okuyamıyor. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Bekir Kütükoğlu adında bir arkadaşı var. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde okuyor. Onlara eski yazıyı öğretiyorlar. Bir yaz tatilinde Mustafa'ya yardımcı oldu. Mustafa küçük kağıtlar kesip Bekir'in söylediklerini yazarak kitapların içine koydu. Yukarı odaya raflar yaptırdı. Böyle böyle kitapları daha iyi kurtardı. Bu kitapların arasında küçük bir el kitabı buldular. Bu kitapçıkta kitapların 9'a ayrıldığı yazılıydı. İki arkadaş buna göre bir ayrım yaptılar. Ama Mustafa bu kitapları yurttaşlara verip okuyun diyemezdi. Ayrıca bunları okuyacak insanlar gittikçe azalıyordu. Onlara yeni yazılı, yeni çıkmış, işe güce yarayan kitaplar gerekiyor. Bunları sağlamanın yollarını düşünmeye başladı. Evinde elinde yeni yazılı kitabı olanlara gidip konuştu. Bunları kitaplığa vermelerini rica etti. 150 kadar kitap toplayabildi. Bunlar arasında romanlar, öykü kitapları çoğunluktaydı. Birkaç tane de bahçecilik, bağcılık, arıcılık gibi kitap vardı. Ama çocuklar için hiç kitap yoktu. Bir yandan da kaymakam bey sıkıştırıyor. Ne oldu, ayak topu takımını kurdun mu evladım? Takım kurulmuş durumda kaymakam bey dedi. Çalıştırıyor musun? 2-3 eksiğimiz var. Onları tamamlayıp hemen çalıştırmaya başlayacağım efendim. Mustafa Güzelgöz gençlere şöyle söyledi. Sizlerle 2 takım kuracağız. Birbirinizle maç yapacaksınız. Ama hepinizin önce kitaplığa gelip kitap okumanız gerekiyor. Takımlara kitap okuyanları alacağım. Neden efendim? Bizi yeniden okula mı başlatıyorsun? Hayır.